Ayrım 56 sayfa 395. Pek muhterem beyefendi. 5 Eylül tarihli mektubunuzu şükran ile aldım. Her mektubunuz beni ayrıca memnun ediyor ve ümit verici oluyor ise de, maalesef ben de bir türlü değişmeyen kara talihim. Ne olsa ne yapılsa bir türlü değiştirilemeyen o. Verdiğiniz haberler güzel ve ümit bahş gibi görünüyor fakat bir türlü değişen yok. Yukarıki ihsan edeceğini olanı almakla meşgul. Bilmem yazmış mıydım, eve hırsız girdi ve tabii benim odama. Küçük bir radyo makinemi aldı ve gitti. Allah'tan kıymetlisini almamış. O zamandan beri yatak odamın kapı ve penceresini açık bırakmıyorum ben olmadıkça. Yatak odam fazla sıcak olduğundan pencere ve panjurları açık yatıyorum. Ev ise bir kat olduğundan içeri girmek pek kolay. Olanlardan gözüm korktuğundan dahiliye nezaretine müracaatla bir silah vesikasının müsaade edilmesini talep ettim. Dün bir polis sabiti gelerek bana bir kağıt imza ettirdi ve hükümete mahsus bir kağıdı doldurarak polis merkezine göndermemi söyledi. Yani galiba olacak. Buna çok memnun oldum. Her Türk gibi silahına aşık olanlardan olduğum cihetle silahı bulup alabilir isem önüme koyup bakacağım, koklayacağım ve öpeceğim. Cepler ise boş olduğundan alabilmek de bir mesele olacak. Allah'ımdan beni tanıyanların bana itimadı olduğundan belki ay be ay bir şey vermek suretiyle bir çare bulabilirim. Paramın geçen ay yine 42 olarak geldiğini size bildirmiş idim. Bu ayın sonuna ise 2 hafta kaldı. Elime geçenin ne olduğunu size derhal bildiririm. Hanzade'nin plöriziden hasta olduğunu Nesli Şah yazdı. Sonra kime yazdım ise bir haber alamadım. Fena merak içindeyim. Ne olur sıhhatini bana bildirir misiniz? Hanımefendinin ellerinden öper ve muhabbetlerimi takdim ederim. 16 Eylül 1964 Ömer Faruk. Pek muhterem beyefendi. Geçen gün gönderdiğim mektupta ayın sonunu nasıl bulacağım diye üzülmekteydim. Gökten nimet yağmuru indi. Evin bahçıvanı bir kağıt getirdi, verdi. Hükümet benden 3 senelik evin belediye vergisini istiyor. Tesadüfen yanımda bulunan zat, derhal gidip soralım, anlayalım yoksa başınıza bir şey çıkar deyince meskür daireye gittik bir taksiyle. Cebimdeki para taksiye yetişecek mi diye korkular geçirmeye başladım. Ev benim değildir, sahibi ben değilim dedim ise de para etmedi. Madem sizin üstünüzdedir, biz parayı sizden alırız. Vermezseniz ev haczedilir ve eşyası satılır deyince yapacağımı şaşırdım. Size 10 gün mühlet, parayı vermezseniz aleyhinizde teşebbüsat-ı kanuniyeyi de bulunmaya mecburuz dedi. 75 lira istiyorlar. Eve döndüm, dünya başımda dönüyor. Derhal Nesli Şah'a bildirip istemeyi düşündüm. Bir mektup yazdım, sonra vazgeçtim. Ondan cevap gelinceye kadar burada canıma okunacak. Telefon etmeyi düşündüm ve derhal birinden borç alarak telefonu istedim. Dün için 11 ile 4 arası dediler ve vermediler. Ben ise 4-5 defa sordum, daha cevap yok dediler. Bu sabah telefon çaldı, hat bozuk, tamirini bekleyin dediler. Ne kadar dedim, bilmiyoruz dediler. Birinde talih olmayınca her şey böyle ters gider. Ne yapacağımı bilmez bir halde oturdum bu satırları karalıyorum. Vaziyete çare bulmak şöyle dursun, istediğimi söylemeye bile imkan yok. Fena sinir içindeyim. Efkaftan vasıl, parantez içinde banka bildirisi fatura geldi, yine 42 olarak. Bugün cuma olduğundan postalar kapalı, daha alamadım. Bir baht olanın bağına bir katresi düşmez, bağıran yerine dürre güher yağsa semadan, dendiği gibi yukarıki bir katre ihsan etmiyor. İlerisini yazsam belki fazla şoke olacaksınız, susayım daha iyi. Muhabbetlerim. 20 Teşrin evvel 1964 Ömer Faruk. Pek muhterem beyefendi. Vaat edilen paranın yine çıkmaması üzerine canım sıkılarak yazdığım mektubu aldınız mı? Birkaç güne kadar yine ayın sonu geliyor, korkarım yine aynı olacak. Ayın sonunu beklemeye hal ve mecal yok, o hale geldik. Bizim evin bakkalı olan zatın sayesinde cigaramı ve mektup pullarımı ayın sonunda verilmek üzere temin edebiliyor isem de ondan fazlası olmuyor. Bütün ay uyanmadan uyumak için bir hap olsa ne iyi olacak. Nasıl olsa yaşadığımız hayat hayat değil ki, sürünmek için bu kadarı değer mi? Belki bir gün icap eder diye çekmek ve yalnız beklemek epey tatsız bir şey. Umduğumuz, beklediğimiz saadet de gelecek mi? Gelecek ise ne getirecek? Dün göndermiş olduğunuz kitabı aldım, çok teşekkür ederim. Tabii daha okumaya vakit olmadı. Ancak demokrasi kelimesini görünce tüylerim ürperdi. Vay müstebit demeyin, Demokrasi ve hürriyet kelimelerini hiç sevmem. Zira o kelimelerle neler yapılabildiğini çok gördüm ve iyi bilirim. İstanbul'da geçirmiş olduğunuz zelzeleye büyük geçmişler olsun. İnşallah size bir zararı dokunmamıştır. Zelzelelerin her nevini tattığımızdan Allah daha kötüsünden muhafaza buyursun. Burada havalar serinledi. Bahçede oturduğum yeri değiştirmeye mecbur kaldım. Fazla rüzgarlıydı. Ne var ki saat 5 olunca hava o kadar kararıyor ki ister istemez odaya kapanmak mecburiyeti hasıl oluyor ve gazete okunamıyor. Ben ise Almanca ve Fransızca gazetelerini okumakla vakit geçirmeye uğraşıyorum. Odada yapayalnız konuşmadan oturmak mecburiyeti feci bir şey. Abbas kendi işleriyle meşguldür veya kartla pasyans açar. Benim ise öyle şeylere tahammülüm yoktur. Avda saatlerce av, balıkta saatlerce balık beklerim fakat kartın gelmesini bekleyemem. Ben de bu talih olduktan sonra gelecek karttan hayır gelir mi? Belki büsbütün batırır. Hanımefendinin ellerinden öper muhabbetlerimi takdim ederim. 27 Teşrin evvel 1964 Ömer Faruk. Pek muhterem beyefendi, size yazdığım müteaddit mektupların birine bir cevap çıkmadığından merak etmeye başladım. Nasılsınız? Son geçirdiğim fırtına esnasında size yazdığımı biliyor isem de ne yazdığımı bilmiyorum. Geçirdiğim darbe o kadar şiddetli oldu ki, temiz bir dayak yedikten sonra ağrı ve acılara rağmen bir rehavet çöker, işte öyle oldum. Kısaca hikayesi bundan ibarettir. Geçen ay cepte bir şey kalmadığından sinirliydim. Yukarki, dur ben sana göstereyim de gör demiş olacak ki, bizim evin bekçi ve bahçıvanı gelerek bana bir kağıt uzattı. Tesadüfen yanımda bulunan bir ahbaba, bu nedir diyerek eline verdim. Malum ya, Arapça bilmem ve anlamam. Okur iken yüzünün değiştiğini görünce, ne var hayrola dedim. Belediye sizden 3 senelik evin vergisini istiyor, 75 lira. Ve sizinle görüşmek istiyor, daireye çağırıyorlar, deyince, ne, şimdi işim tamam oldu, dedim ve işi anlamak, mümkün ise itiraz etmek üzere derhal yola çıktık. Daireyi bulduk. Bu parayı benden niye istiyorsunuz, evin sahibi ben değilim, sahibinden isteyin, dedim ise de, madem ki şimdi sizin üstünüzdedir, biz sizi tanırız. Size 10 gün mühlet veriyoruz, o müddet zarfında parayı vermez iseniz, ev haciz edilir ve eşyası satılır, dediler. Bunu duyunca vurulmuşa döndüm, kalan aklımda gitti. Dünya etrafımda dönüyor idi. Allah'tan cepteki para taksiye yetti. Eve döndüm, ne yapayım diye düşünmeye başladım. Müstacilen bu parayı Nesli Şah'tan istemekten başka çare bulamadım. Vakit az, sürat lazım. Birinden borç para bularak telefonla İstanbul'u, Nesli Şah'ı istedim. Bugün yarın diye 3 gün beklettikten sonra hat bozuk demesinler mi? Ahbabım, aman pek mühim ve çok müstacel diye yalvarmaya başlayınca bu defa da hava bozuk işitilmiyor oldu. Nihayet buyurun konuşun dendi. Nesli Şah'ın sesini duyunca bu defa benim sesim kesildi. Hasılı anlaşmaya uğraştım, fena işitiliyor idi. Birkaç kere ne kadar dediğini duydum. İyi anlamamış olacak ki ertesi gün aldığım telgrafla meblağı soruyor idi. Tabii derhal cevap verdim. Yine para bulmak lazım geldi. Nihayet para yetişti fakat çektiğimi ben bilirim. İş bitti fakat ben de bittim. Çektiğim korku ve geçirdiğim helecan beni mahvetti. Akla gelmedik bir şey başa gelsin ve son dakikasına kadar canımı okusun. Yukarkinin cilveleri değil de nedir? Parayı verirken neden her sene istemiyor da 3 senelik birden istiyorsunuz dedim ise de eve gelen sizi bulamamış diye yalan attılar. Onlarla başa çıkılabilir mi? Üzüntüsüz olmuyor. Bu tecellim icabı olacak. Dün Evkaf'tan param geldi, yine 42 olarak, haberiniz olsun diye yazıyorum. Ben kendi hesabıma oradan her ümidi kestim ise de bilinmez, ummadık taş baş yarar imiş. Allah vere öyle olsun. Siz ve hanımefendi nasılsınız? Sizlere de geçmiş olsun demek lazım. İstanbul'da şiddetli bir harekete arz olmuş. Geçirdiğimiz zelzelelerin hangisi daha korkunç onu bilemem. Beni bu kadar uzun müddet habersiz bırakmayın, mektuplarınız beni memnun ettiği gibi kuvvet de veriyor. Sıhhat, afiyet ve saadetler dilerim. 29 Teşrin Saniye 1964 Ömer Faruk. Bu mektubun üzerinde tarih yoktur, ancak zarftaki posta damgasında 30 Aralık 1964 tarihi okunmaktadır. Pek muhterem beyefendi, bu sabahleyin Evkaf'tan param geldi ve her zamanki gibi 42 lira olarak elime geçti. Vekilimin yazdığı mektupta ise bir şeyden haberleri yok ve emir verilmemiştir diyor. Maaşım esasen 50 lira ise de hükümet vergileri ve vekilimin de hissesi çıkınca elime geçen 42 liradır. Dostumuz vaat edilince iş olmuş bitmiştir zannetti ise ne şarkı ve bilhassa burasını pek tanımadığını gösteriyor. Herhalde kendisini malumatlar etmenizi bilhassa rica ederim. Madem ki bir vaat alınmış, şimdi onu icra ettirmenin çarelerini düşünmek ve derhal teşebbüs etmek gerekir. Yoksa kaynar gider. Sıkıntılarım içinde sizi de üzdüğümden affınızı bilhassa rica ederim. Hayatta kimi tuttum ve himaye ettim ise onun tarafından bıçaklandım. Ah, karşı karşıya oturup da konuşmaya başlasam. Eminim ağzınız açık kalır. Felaket denen şey bir adama bu kadar musallat olabilir mi diye şaşar kalırdınız. Felaket denen belanın nice şekillerini gördüm, tanıdım. Benim kadar bunun hakkında ihtisası olan pek az olsa gerektir. İnşallah görüştüğümüzde fazlasıyla dinlersiniz. Ancak o gün gelecek mi? Her gün ümidim biraz daha kırılıyor. Uğursuz akbaba kuşu yine yerinde oturuyor. Bizleri gömmeden gitmeye niyeti yok. Tekraren parlayan Kıbrıs işi çok canımı sıkıyor. Bir patlak vermeden bir çareyi hal bulunabilse. Size bunları yazarken belediye memurları geldiler. Çiçek aşısı yaptırmak lazım imiş. Benimle başlandı. Kolum sıvalı, mektubuma devam ediyorum. Bugün güneş yok, hava rüzgarlı ve pek tatsız. Ne de olsa bugün benim balık günüm olduğumdan, ne de olsa gideceğim. Evde oturmaktan fena sıkılıyorum. Biraz değişikliğe vesile oluyor. Geçen defa gibi deniz fena ise yine derhal avdet ederim. Boşuna üşümenin de pek manası yok. Hasılı bu memleketlerde kışı sevmiyorum. Zira insan tabiattan bile istifade edemiyor ve ne yapacağını bilemiyor. Evde konuşacak bile insan yok. Abbas ya yazılar ile meşgul veya fal açmakta. Ben ise kağıttan nefret ederim. Onda aranılan emosyonları ben evde ve balıkta aradım, buldum. Av ve tüfek kalmadığından kala kala balık sopam kaldı. Onunla da sahilden pek bir şey olmuyor. Denize çıkmak lazım, oysa ona da imkanlar kalmadı. Burada tabiat zengin değil. İstanbul'un herhangi bir yerinde olabilsem neler bulabilirdim. Burada gittiğim yerde büyük bir kağıt fabrikası var. O fabrikanın denize döktüğü kirli su haliyle balığı kaçırıyor. Ona da bir çare yok. Yer iyi olduğundan güzel havada insan temiz hava almış oluyor. Bunu da kâr saymak lazım. Haberlerinizi bekler, muhabbetlerimi takdim ve hanımefendinin ellerinden öperim. Eski resimlerden bir şeyler buldum, takdim ediyorum. Hapisteyken çıkan bir resim. Sakal muzafferiyetten sonra kesilecekti. Yukarıki onu da tersine çevirdi. Ömer Faruk. Pek muhterem beyefendi, hasretiyle yanan bir adama gönderdiğiniz kartları aldım. İnsan maşukasını bilmez, tanımaz mı? Bir türlü sonu gelmeyen bu hasret ne zaman bitecek? Şimdiye kadar yaptığım teşebbüslerin biri bir netice temin etmedi. Hatta bir cevap vermeyi bile zayit addediyorlar. O pek umurumda değil. Ben ancak neticeye varmak istediğimden bugün mevki iktidarda bulunan ve bir taraf olduğu iddia edilen zata da müracaat etmek istiyorum. Mektubumu derhal posta ile mi yoksa münasebat-ı siyasiyenin tekraren başlayacağı söylendiğinden bir sefirin gelmesini mi bekleyeyim? Hangisini daha münasip görürsünüz? Ancak lütfedin ve derhal cevap verin ki ne yapacağımı bileyim. Tabii hayatta hiç sabır denilen şeyi bilmeyen bir mahlukum. Onun için olsa gerek ki bütün hayatım yalnız beklemekle geçiyor. Hikmet-i Hüda. Yani intizar bile bir işkence halini alıyor. Hele son zamanlarda yediğim birbiri üzerine darbeler beni yere serecek bir hale getirdi. Sabık haremim, parantez içinde Mihrişah Sultan'ı kastediyor, bana olan borcuna mukabil vermekte olduğu parayı kesince ben pek fena bir vaziyete düştüm. Yegane talihim o esnada biri evimi kirayla almak istedi seneliğine. Ben ise kaçırmamak için derhal kabul ettim. O da ayda 20 lira vermeyi kabul etti. Evet, fakat evi boş isterim deyince evin bütün eşyası bir hiçe satıldı. Evin bahçıvan ve bekçisini de istemem deyince herif başıma kaldı. Üstelik bir de o da parası vermek mecburiyeti hasıl oldu. Bu suretle aldığım yarıya indi. Allah'ın cilvesi bu ayda hükümetin yeni çıkardığı bir kanun ile kiralardan %25 tenzilat yapmak icap edince benim de işim oldu. Böyle bir talih ile ne yapılabilir? Yukarıki canınızı okumakla zevkiyat buluyor. Onunla mücadeleye imkan var mı? Daha bugüne kadar ucunu bulamadım ki kaçırmamaya uğraşayım. Allah acısın. Onun ise ne adaletine ve ne de merhametine eman olmadığımdan barınacak yer bulamıyorum. Tatsız hikayelerimle başınızı şişirdim, özür dilerim. İç açacak şey yok ki ondan bahsedebileyim. Yegane iyi olan havalar. Aman yukarıki duymasın yoksa onu da bozar. Ve al sana der. Sıhhatçe nasılsınız? Hanımefendi nasıllar? Hanımefendinin hürmetle ellerinden öper ve muhabbetlerimi takdim ederim. Lütfen mektubunuzu geciktirmeyin. 6 Mart 1965 Ömer Faruk. Pek muhterem beyefendi, göndermiş olduğunuz resimleri neşreden zatın kartını göndermiş idiniz. Bilmem ne yaptım, yok oldu, bulamıyorum. Ne olur tarafından kendisine teşekkürlerimi lütfetmenizi rica edeceğim. Akıl başta değil, bin belaya çare düşünmekle kafayı yormak lazım. Benim bir hal olabilmiş olsa muvaffakiyet ad edeceğim. Gülün diye yazıyorum, zira yapılacak başka bir şey yok. Elime geçen paranın yarısı birden yok olunca, haddizatında güçlükle tutunabildiğim vaziyetim fena sarsıldı. İmdat sadalarım duyulmayınca bir çare bulmak icap etti. Boş duran evimi kiraya vermeyi düşünüyor, bir türlü civarındaki yolların kötülüğü ve bu esnada su altında olması gözümü korkutuyor idi. Zira yolu gören evi görmeden kaçıyor idi. Nasılsa eve göz koyan biri çıkıp kendi bana müracaat edince memnuniyetle kabul ettim. Evi seneliğine ve ayda 20 liraya anlaştık. Evet ama evi boş isterim deyince içinde mevcut bütün eşyayı bir hiçe satmaya mecbur kaldım. Bütün geçmişi unutmak icap etti. Bu defa da içindeki bahçıvan ve bekçiyi de istemem deyince herif başıma kaldı. Üstelik oda parası vermeye mecbur kalınca kâr yarıya indi. Bu ay başında hükümet yeni bir kanun çıkardı, kiralardan %25 tenzilat yapılacak deyince benim de işim tamam oldu. Ev de gitti, eşya da gitti, kâr da kalmadı. İşte buna talih derler. Çocuklardan fazla istemeye kendimde bir hak görmüyorum. Zira paraları kendi kocalarının parası, onların ise bana bakmaya bir mecburiyetleri yok. Şimdi gelin işin içinden çıkın. Evvelce anlayan ve merhamet eden var idi, onlar da yok oldular. Yegane çıkar yol Nesli Şah'ın yanına gelip barınmak. Bunu nasıl temin etmeli? Leş kargasının yok olması ufak bir şuleyi ümit verdi. Yeni mevkii iktidardaki zat, ismini bile daha doğru dürüst bilmiyorum, bir taraf bir şahsiyet imiş. Tabii ona dahi müracaat edeceğim. Ancak sizden bilmek istediğim, münasebat-ı siyasiyenin tekrar başlayacağı söyleniyor. Yeni bir sefirin gelmesini mi bekleyeyim, yoksa yine posta vasıtasıyla mı göndereyim? Gelecek mi, onu bilen yok. Saniyen, gelen kim ve ne biçim adam? Beklemeye değer mi? Postaya ise ona da büyük itimadım yok. Zira mektubu alıcı katibi Hususi Bey, benden olduğunu görünce mezbele sepetine atmasın. Bu daima olan şey. Lütfen fikrinizi bildirmeyi geç bırakmayın. Beklemeye hal ve takatim kalmadı. Kendime de hiç emin değilim. Büsbütün kör olmadan memleketimi ve çocuklarımı görebileyim. Kör ve alil bir mahluktan niye bu kadar çekiniyorlar? Ne olur cevabınızı geç bırakmayın ve mektubunuz pek de kısa olmasın. Beni memnun etmek istiyor iseniz ne kadar uzun olur ise o kadar iyi. Emin olun, ancak ahbapların verdiği kuvvetle yaşıyorum. Hanımefendinin ellerinden öper ve muhabbetlerimi takdim ederim. 13 Mart 1965 Ömer Faruk. Haşiye, maddi üzüntülere bir de manevisi katılması olmuyor. Abbas benim gibi Almanya'da tahsil ve terbiye görmüş gard zabiti zihniyeti olduğundan, ahlaklarımız çok farklı olmasına rağmen anlaşıyoruz fakat haremiyle değil. Türk kalamamış, Mısırlı olamamış bir şahsiyet. Fazla şımarmış, kendini bir şey zannediyor. Bende kibir namına bir şey yoktur. Fakat bana kibir satmak isteyeni ise yerine oturtmadan duramam. Bundan dolayı aramız şeker renk ve teneffüs ettiğim hava bozuk.